İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye gündemi her zaman olduğu gibi hareketli. Bazen yetişmekte güçlük çekiyoruz. Yani hem iç hem dış sorunlar var. Tabii dünyanın çok kritik bir bölgesinde olunca bunlar kaçınılmaz oluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nde patlatılan bir bomba vardı. İşte bazı vatandaşlarımız yaşamlarını yitirdi. 80'in üzerinde yaralı vardı. Arkasından da çok hızlı bir şekilde bu olay çözüldü. Kim olduğu, arkasında kimlerin olduğu konusunda önemli bilgilere ulaşıldı. Henüz daha devam eden araştırmalar var. Ancak ana hatlarıyla belli oldu. Suriye'nin PKK-PYD bölgesinde eğitimden geçirilmiş isimler olduğu netleşti. Amerika'nın eğittiği terör örgütü üyeleri olduğu belirlendi. Ve bizzat İçişleri Bakanı tarafından Amerika'dan yapılan taziyeyi reddediyoruz diyerek bu olayın kim tarafından neden yapıldığı da bir anlamda açıklanmış oldu. Bunun hemen arkasından tabii Türkiye ne yapacak sorusu gündemdeydi. Türkiye geniş bir kesimde bir harekat gerçekleştirdi. Bütün bunları konuşacağız. Önümüzdeki dakikalarda bize eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı, emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin de katılacak ve sorularımızı ona yönelteceğiz. Özellikle askeri anlamda neler olabileceğini, nasıl bir süreç yaşanacağını soracağız ve kendisi bizi bilgilendirecek. Ancak biz o programa katılıncaya kadar genel durumu bir özetlemeye çalışalım. Harekat nerede oldu? Irak ve Suriye'yi kapsadı. Yaklaşık 1200 kilometreden fazla genişlikte bir alanda. Şimdi bu kadar genişlikte bir alanda çok sayıda hedef vuruldu. Yapılan artık bu saldırılı harekatın sonucunda neler olup bittiğine ilişkin işte teröristler kaç ölü verdiler, bunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Genel Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 180'den fazla teröristin yaşamını yitirdiği, yani etkisiz hale getirildiği belirtildi. Şimdi bu harekat yapılan bölgenin özelliği önemli. Neden önemli? Çünkü burası hem PKK'nın kontrol altında aldığı, tuttuğu bir yer, PKK-PYD'nin, hem de Amerika'nın denetim altında olan yerler. Yani bir anlamda Türkiye'nin bu harekatı Amerika'nın bir anlamda sahasına yapılmış olan bir harekat. Ya bu nedenle dikkat çekici. Yani bunlar neresi? İşte Kandil'deki bölgeden başlayın. İşte Sincar bölgesi, artı işte Suriye'nin içindeki PKK-PYD üsleri. Bu kadar geniş bir alanda böyle bir operasyon tabii dünyada çok fazla ordunun yapabileceği bir şey değil. Bu nedenle hem de doğrudan Amerika'yı hedef alması da, yani Amerika'nın sahasını hedef alması da anlamlı. Hatırlarsınız Türkiye bu teröre karşı mücadelesi son derece önemliydi. İstiklal saldırısından sonra taziye mesajları geldi. İlk taziye mesajlarını veren ülkelerden birisi Rusya oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında teröre karşı birlikte mücadele etmekten söz etti ki bu da teröre karşı bölge ülkelerinin dayanışması açısından son derece önemli. Bu İstiklal saldırısı şundan önemliydi. İstiklal saldırısı sonrasında bir takım çabalar içerisine girildi. İşte bazı ülkeler suçlandı, İran hedefi gösterildi falan. Emniyet güçlerinin çok hızlı hareket etmesi ve arkasından failleri bulması bütün o spekülasyonları ve yapılan planları bozdu. Ve Türkiye orada gerçek düşmanlığı bir anlamda görmüş oldu. Amerika'nın buna karşı verdiği tepkiler de son derece ilginç. Biliyorsunuz biraz önce de söyledim. Amerika'nın özel kuvvetler komutanı yani PYD'nin hemen saldırıdan bir gün önce PYD'nin eğitimden geçen askerle bir takım sözde militanlarını, askerlerini kutlamak için törene katılıyor ve orada onlara Kürtçe hitap ediyor. Kürtçe selamlıyor, konuşmalar yapıyor. Yani bir anlamda arkanızda biz varız demeye getiriyor. Ifadesi de belki yanlış oldu diyor. Yani çok net bir şekilde söylüyor. Peki buna Yunanistan'dan çok sert tepki geldi. O da anlaşılır bir durum değil. Neden Yunanistan'dan sert bir tepki geldi? O da dikkat çekici bir olay. Şimdi Yunanistan'ın durumu da biraz oraya benziyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz demişti ve bu saldırı, bu harekat gerçekleştirildi. Şimdi aynı olayı Ege'de de söylemişti. Irak'ın kuzeyine, Suriye'nin doğusuna, Fırat'ın doğusundaki bölgelere yapılan harekata Amerika çok fazla bir tepki gösteremedi. Herhangi bir tavır alamadı. Bu da acaba Amerika Türkiye Yunanistan'a saldırırsa aynı durumla mı karşı karşıya kalırız endişesine yol açmış görünüyor ki Yunanistan'dan yapılan açıklamalar da bu noktada. Yani bu da Yunanistan'da ciddi bir endişeye yol açmış durumda. Önümüzdeki günlerde benzer şey adalar için gündeme gelebilir mi diye bir endişeleri var. Çünkü adalara, Lozan'a ve yapılan diğer bütün anlaşmalara aykırı olarak silah yığma çalışması devam ediyor. Biliyorsunuz Amerika'nın hibe silahları da oraya yığılmıştı. Türkiye'de buna karşı sessiz kalamayacağını defalarca dile getirdi ve adaların egemenlik haklarını tartışmaya açtı. Bu da eğer Yunanistan bunu gönüllü yapmazsa hangi yöntemle anlaşmalara uygun hale getirilir? O da tabii izlenip görülmesi gereken bir olay. Şimdi Türkiye'nin etrafında gerçekten çok garip bir durum var. Bunu sık sık tekrarlıyoruz ama tekrarlamak da zorundayız. Şimdi bir tarafta Ege, Yunanistan var. Amerika çok sayıda üs yaptı ve oralardaki yerleşmesini sürdürüyor. Dedeağaç'ta liman genişletiyor, Girit'te liman genişletiyor. Amerikan uçak gemileri oraya geldi, orada bakımdalar. Bu arada Fransız uçak gemisi De Gaulle de Akdeniz'e geldi. O da dikkat çekici bir olay. Yani Doğu Akdeniz'e biraz batılı ülkeler, Amerika ve NATO ülkeleri çullanmış vaziyette. Oradan baktığımız zaman Kıbrıs'ta benzer bir durum var. Kıbrıs adasında Rumların silahlanması noktasında alınan kararlar var. Amerika ambargoyu kaldırdı. Oradan Fırat'ın doğusuna gidersek işte eğitimleri bizzat Amerika denetiminde sürdürülüyor. Amerika Özel Kuvvetler Komutanı oraya geliyor ve terör örgütünün eğitimden geçirilmiş olan askerlerine hitap edecek kadar işi ileri boyuta götürüyor. Irak'taki gelişmeler benzer. Ermenistan meselesi biliyorsunuz daha önce Tayvan'a gidip Uzak Doğu'yu karıştıran Pelosi bu sefer de Ermenistan'da benzer bir takım işler yaptı ve orada bölgesel kalkınma vardı. 6+3 veya 6'lık kalkınma diye. Yani bölge ülkelerinin birlikte kalkınması projesi gayet de iyi gidiyordu. Fakat Pelosi'nin bu gelişinden sonra orada da sorunlar çıkmaya başladı. Şimdi İran konusu gündemde. İran'da ciddi bir kışkırtma var ve bu kışkırtmanın boyutu önce bir başörtüsü nedeniyle gözaltına alınan ve orada yaşamını yitiren bir kızdan yola çıkılmıştı. Fakat olayın boyutu çok değişti. Özellikle Amerika'nın denetimindeki bazı gruplar şu anda olayları tamamen yönetiyor. Onlar devredeler. Yine bu arada DAEŞ İran'da ortaya çıktı. Ki İran'da DAEŞ için bir altyapı, bir zemin yok. Ama DAEŞ orada. Şimdi en son vurkaç taktikleri için oradalar. İranlarla sabah da buraya gelmeden önce de konuştum. DAEŞ olayını gerçekten çok garip. Şöyle garip. Yani DAEŞ tamamen İran'daki iç savaşı daha da büyütmeye yönelik eylemlere yöneltmiş vaziyetteler. Hani biz DAEŞ'in CIA'nin bir çocuğu olduğunu bildiğimiz için, yani oradaki bu olayların, İran'daki olayların arkasındaki asıl gücü tespit etme noktasında da karşımıza bambaşka bir durum ortaya çıkıyor. Yani DAEŞ ne yapıyor? Özellikle motosiklette ekipler kurmuşlar ve bunlar çok önceden İran'a yerleştikleri belli. Bakın, onlar da oraya daha çok bu sığınmacılar üzerinden giriyorlar. Hem Afganistan üzerinden ve başka kanallardan çerçevede İran'a sızıp orada eylemler gerçekleştiriyorlar. Örneğin işte bu motosikletli gruplar, bir bakıyorsunuz kitlenin üzerini tarıyor, ateş açıyor ve bir sürü insanın ölümüne yol açıyor. Bir bakıyorsunuz güvenlik güçlerinin üzerine ateş açıyorlar ve güvenlik güçlerinin yaşamlarını yitirmesine yol açıyorlar. Tabii bu da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki gerilimi daha da tırmandıran bir rol oynuyor. Zaten öyle gözüküyor ki DAEŞ'e verilen görev de bu. Evet, DAEŞ'e verilen görev de bu ve önümüzdeki günlerde daha da kullanacaklar gibi gözüküyor. Ancak yine aldığımız bilgilere göre şu anda İran'da bu terör olaylarını bastırmak için devrim muhafızları henüz devreye girmiş değil ve önümüzdeki günlerde Hamaney'in biliyorsunuz açıklaması oldu. Devrim muhafızları devreye girecek ve artık bu tür olaylara müsaade etmeyecekler demişti. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu terör olaylarına karşı bazı sert önlemler gelecek. Öyle gözüküyor. Bakın, şu anda olaylar daha çok Irak sınırındaki bölgelerde seyrediyor. Kürt kökenli vatandaşların yaşadığı bölgelerde seyrediyor. Yani onların da hangi örgütleri olduğu belli. Tamamen Amerika'nın denetiminde, PKK'nın da uzantısı olan gruplar. Şimdi baktığımız zaman, yani Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, en son İran'daki olayların hepsi aynı paketin parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Yani böyle bir süreç var. Peki Amerika bu kadar geniş bir alanda savaşabilir mi? Şimdi bu konuyu tabii biraz sonra programımıza katılacak olan konuğa da soracağız ama yani düşünün. Tayvan'da Çin'e karşı mücadele, Ukrayna'da Rusya'ya karşı mücadele ki Ukrayna Savaşı'nın bütün destekçisi NATO ve Amerika. Orta Doğu'da işte bu saydığımız faaliyetleri sürüyor. Doğu Akdeniz'de şey içerisindeler, çalışma içerisindeler ve bu kadar geniş bir alanda bu kadar mücadele edebilecekler mi? O konuda bir şey söylemek zor değil aslında. Çünkü bu kadar geniş bir anda Amerika'nın artık başarı sağlama şansı da bana göre gözükmüyor. O nedenle Amerika bir anlamda bütün tuşlara basmaya başladı. Bundan nasıl bir sonuç alacak hep beraber göreceğiz. Şimdi Türkiye'deki gelişmelere bakarsak bu süreçte önümüzdeki dönemde terör örgütünün geriletilmesi ve Suriye'den çıkarılması meselesi var. Bunun için çok tartışılan konu bölge ülkelerinin işbirliği. Yani bir anlamda Suriye'deki faaliyet gösteren, daha doğrusu Suriye'de olan güçlerin işbirliği. Bunlar kimdir? Bir, Suriye devleti, yani Esad yönetimi. İki, Suriye'de bir anlaşmayla beraber orada bulunan Rusya, yine bir anlaşma çerçevesinde orada bulunan İran ve Türkiye, Adana Mutabakatı çerçevesinde orada bulunan. Şimdi bu ülkelerin Amerika'nın desteklediği teröre karşı ortak hareket etmesi gerekiyor. Yani Türkiye önce Suriye ile bir normalleşmesi lazım. Gerek Tahran zirvesinden gerekse Soçi'deki Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapılan görüşmelerden gerekse Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki temaslardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kez tekrarladı. Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda adım atacaklarını söyledi. En son yine yaptığı açıklamada seçimden sonra sıfırdan başlayabiliriz dedi. Seçimden sonra tabirini tabii niye kullandı onu anlamak mümkün değil. Yani niye seçimden sonra onu anlamak mümkün değil. Çünkü bu işte ne kadar gecikilirse o kadar sıkıntıya yol açıyor. Yani bir an önce bizim normalleşmemiz lazım. Bu normalleşme girişimine iktidarın ortağı diye değerlendirdiğimiz devlet MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi bugün. Sayın Bahçeli meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada hem Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile biliyorsunuz sürpriz bir görüşmesi oldu, sürpriz bir el tokalaşması oldu Katar'da. Tabii bu beklenmiyordu, çok hızlı oldu ve tabii bizim Mısır'la da normalleşme gibi bir şeyimiz var. Adımlar atıldı, bazı görüşmeler oldu, Dışişleri Bakanları görüştü. Hem Bahçeli'den bu Mısır Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeye destek geldi, hem de Suriye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalı dedi. Bakın bu sözleri çok önemli. Sayın Bahçeli'nin bu sözleri çok önemli. Yani Bahçeli'nin bir an önce teröre karşı ortak irade oluşturulması, kimle ortak bu? Hem Suriye ile hem de oradaki Rusya ve İran'la da kastediyor. Yani burada bu çıkış önümüzdeki günlerde muhtemelen izlenecek yol haritasını da göstermesi açısından önemli. Bahçeli'nin bir vurgusu daha var. O da şu, yani biz doğrudan diyor ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular aramızı iyice açacaklar. Bakın burası gerçekten dikkat çekti. Yani bizim de sürekli bu yayınlarda vurgulamaya çalıştığımız olay bu. Eğer biz Suriye'de temasta geç kalırsak bunun sonucunda başka işler ortaya çıkacak ve aradaki bazı kuvvetler Türkiye ile bu yani dost ülkeden arasını açacaklar. Türkiye-Suriye arası daha da gerilecek. Provokasyonlar yapacaklar. Türkiye-Rusya arasını germe provokasyonları yapacak. Yani buna benzer bir sürü provokasyon olacak. Türkiye-İran arasında provokasyonları gündeme getirecekler. Bu nedenle Sayın Bahçeli bu çerçevede bir uyarı yapıyor. Ülkemizin diyor komşuları yapıcı, müsbet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023'ün hedefleriyle de uygundur diyor. Yani bu bizim önümüzdeki dün komşularla işbirliği ve komşularla birlikte hareket etme, bölge sorunlarını bölge ülkelerle çözme politikamızın işaretlerini veriyor. Yani bu nedenle son derece kritik. Tabii Bahçeli'nin bu çıkışı herhalde ortağı AK Parti tarafından da dikkate alınacaktır. Zaten Cumhurbaşkanı'nın söyledikleriyle de paralel. Tabii bu arada her ülkede bu ilişkilerin gelişmesine olumsuz bakan kanatlar da var. Bu kanatların etkisi zayıf. Ama fırsat buldukları anda hemen devreye giriyorlar ve kışkırtma yapıyorlar. Buna izin vermemek gerekiyor. Öyle sanıyorum. Bu süreç, yani Bahçeli'nin de çıkışı bu konuda önümüzdeki günlerde daha ciddi adımlar atılacağının göstergesi. En azından bunu böyle değerlendirmek istiyoruz. Evet, bu arada yine bölge sorunlarını konuşmak, Suriye'deki sorunları konuşmak için Astana'da bir zirve var. Bu zirve liderler zirvesi değil ama heyetler arası zirve var. 19.sü gerçekleştiriliyor ve bugün başladı bu zirve. İlk görüşme Türkiye saatiyle 7'de Rusya ile Suriye devleti heyetleri arasında oldu. Türkiye'den giden heyet BM özel Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisiyle görüştü. Yani bu görüşmelerin sonucunda muhtemelen bir bildiri yayınlayacaklardır. Onlara da bakacağız. O konuda Daha sayın konuğumuz Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'le değerlendireceğiz. Bu konuyu da ele alacağız. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra Sayın İsmail Hakkı Pekin'le, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'le bu konuları değerlendireceğiz.
Thank you.
Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Evet sayın dinleyiciler, konuğumuz Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'di. Sayın Pekin şu anda bir başka televizyon kanalında da çıktı. Oradaki soruları yanıtlıyor. Normalde bu saate bitireceklerdi ama anladığım kadarıyla biraz uzadı. Biz devam ediyoruz. Sayın Pekin'in oradaki program biter bitmez bizim yayınımıza alacağız. Evet, şimdi tartışılan konu şu. Hava harekatı tamam, kara harekatı gelecek mi? Çünkü kara harekatı olmadan orada bir sonuç almak mümkün değil deniliyor. Şimdi kara harekatı olacaksa eğer bu nasıl olacak? Bunu Suriye'de Suriye devleti efendim orada önemli rol üstlenen Rusya, İran beraber mi yapılacak yoksa Türkiye tek başına mı yapacak? Veya Türkiye ısrarla işte 30 kilometrelik bir güvenlik hattı istiyordu. Ancak bu güvenlik hattı meselesi çok etkili olmayacağı söylenmişti. Bazı yerlerde işte belli bir mesafe oldu ama bu da sorunu çözmüyor. Neden çözmüyor? Şundan çözmüyor. Şimdi 30 kilometre diyorsunuz 31. kilometreden saldırı oluyor. 40 diyorsunuz 41. kilometreden saldırıyor. Ya bunun sınırı yok. Terör örgütü orada durduğu sürece ve Amerika bunları yönettiği sürece bu mesele pek çözülecek gibi gözükmüyor. O nedenle yani oradan öteleme, iteleme mi, terör örgütünü daha aşağıya iteleme mi yoksa işte biraz daha ileriye süpürme mi yoksa tamamen yok etme mi? Yani Türkiye bu konuda bir karar vermeli. Eğer yok etme kararı verecekse ki Türkiye'nin ihtiyacı budur. Başka türlü bu mesele orada çözülecek gibi gözükmüyor. Bölgedeki hemen hemen bütün güçlerin görüşü aynı. Şam'da da benzer şeyler söyleniyor. Çünkü Şam toprakları bölündü yani. Buna itiraz etmemesi zaten mümkün değil. Fakat bunun için önce İdlib meselesinin aşılması gerekiyor. İdlib'in temizlenmesi arkasından Fırat'ın doğusuna yönelilmesi gerekiyor. Bu çerçevede faaliyetler sürüyor. Yani bu çözülmezse eğer, bu şekilde devam etmezse orası bir çıban başı gibi kalacak. Orasının sürekli bu hale gelmiş olması, ayrı bir takım kuvvetlerin olması da son derece sıkıntılı olacak. Ve Türkiye'nin başını, sadece Türkiye'nin de değil, Şam'ın başını, efendim Tahran'ın başını, Bağdat'ın başını, Ankara'nın başını, her tarafın başını ağrıtacak bir süreç devam edecek. O nedenle bu meselenin köklü bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bu çözümü de tekrar söylüyorum. Terör örgütünün ötelenmesinden çok terör örgütünün tamamen temizlenmesi üzerine kurmak gerekiyor. Yani bunu biz yapmazsak karşımıza ne çıkacak? İşte İstiklal Caddesi'ndeki saldırı tarzında saldırılar çıkacak. Ben hiç unutmuyorum 2012'nin Ekim ayıydı. Şam'a gittim ve Şam'da Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad'la bir görüşme yapmıştık. Ve Sayın Esad o gün bakın bu 2012'nin Ekim ayından söz ediyorum. Akçakale'ye bir bomba düşmüştü. Ondan bir hafta sonraydı. Sayın Esad'la sohbetimiz sırasında bir şey söyledi. Dedi ki sizin Kuzey Irak deneyiminiz var dedi. Şimdi evet ister istemez bazı sıkıntılar var. Ben dedi nüfus yoğun bölgelere daha çok güvenlik güçlerimi çekmek zorunda kalacağım ve özellikle doğu bölgemde belli boşluklar çıkması muhtemel. Bunun da nedenleri şu: Türkiye 900 kilometre sınırını aştı. Ürdün aynı şekilde bütün sınırını aştı. Terör grupları oradan Suriye'ye giriyor. Lübnan'ın yarısı açık. Bizim Irak tarafında zaten bir sınırımız yok. Yani gerçekten ben de oralara gittim. Öyle bir sınır yok. Bazı kapılar var. Önemli bir kısmı çöl. Yani bu koşullarda yani dört bir tarafımız bir anlamda terör gruplarına açıldı. Bu koşullarda ben işte Halep'tir, Şam'dır, Laskiye'dir yani yoğun bölgeleri korumak zorunda kalacağım. Bu süreçte oralarda yani Fırat'ın doğusunda boşluklar çıkacak. Bu durum Türkiye'ye çok ciddi sıkıntı yaratabilir. Ki Türkiye kendi ayağına kurşun sıkıyor. Farkında mı acaba diye sormuştu. Dediği 2012'nin Ekim ayında söyledikleri de ne yazık ki gerçekleşti. Evet galiba konuğumuz bağladık. Sayın İsmail Hakkı Pekin.
Yayınlar efendim, nasılsınız?
Sağ olun, sağ olun. Siz de tabii bugünlerde yayından yayına koşturuyorsunuz.
Sağ olun.
Nedir paşam? Şimdi biz biraz olayları anlatmaya çalıştık ama tabii siz konunun uzmanısınız. Türkiye bir hava harekatı gerçekleştirdi ama neredeyse 1200 kilometrelik bir hatta bu harekat gerçekleşti. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Önce oradan başlayalım. Yani çok geniş değil mi?
Çok iki ülke birden hedef alınmış yani harekat alanı olarak.
Evet.
Suriye ve Irak. Bu arada cepheye baktığımız zaman hemen hemen 700 kilometre genişlikte bir cephe var. Yani gerçekten çok büyük bir alanda harekat yapılıyor. Assos'tan başlıyor. Bütün İran Irak sınırını dolaşıyor. Oradan şeye gidiyor. Maliki'ye. Maliki'den de Türk sınırı boyunca hemen hemen şeye kadar İdlib'e kadar geliyor. Hatta şeye kadar geliyor. İdlib demeyeyim de şeye kadar Tel Rifat'a kadar geliyor.
Evet.
Böyle bir alan. Şimdi Türkiye şunu söylüyor. Yani bu harekatı yaparken sanırım 3 veya 4 tane şey alıyor, parametre almış. Bir, güç gösteriyor. Ben diyor bu kadar evet. güçlüyüm, bu kadar harekatı yapıyorum. Dünyayı da gösteriyor. Evet. Gelirim sizi ezerim diyor Türkiye. Bunu yaptı. İki, bir cezalandırma yaptı. O cezalandırmada işte İstiklal Caddesi'ndeki şeyle ilgili, konuyla ilgili, eylemle ilgili, bu terör eylemiyle ilgili. Arkasından da dikkat edelim, ettim. Mesela Suriye'deki yerlere baktığımızda zaten Irak'ta ZAP harekatı devam ediyor. ZAP'taki harekat devam ediyor. Şeye baktığımızda Türkiye, bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu güvenlikli bölge var. Yani bu 911-12 kilometre şeyinde uzunluğunda 32 kilometre derinliğinde bölge. Orada eksik kalan yerleri tamamlayacak şekilde oraları da şey almışlar, esas almışlar. Çünkü o yerler doğrudan Türkiye sınırına açılıyor. Türkiye sınırıyla komşu, Türkiye ile komşu ve oradan ateş etme imkanları var. PKK'nın buraları kullanma imkanı var. Böyle baktığımızda bunlar hesaplanmış diye değerlendiriyorum oldukçayı. Bir de mümkün olduğu kadar meskun mahallelerden yani halka herhangi bir zayiat verdirmemek için meskun mahallelerden kaçılmış. Bu harekattan sonra tabii hemen şey yapıldı, bir hasar tespiti yapıldı galiba.
Evet.
Dün sabah bir şey oldu, harekat 9.30 gibi bir aynalara bir takım mühimmat atıldı hava kuvvetleri tarafından. Ama daha sonra karşı tarafın misilleme olarak işte okulları hedef alması, birçok okulun hedef alması sonucunda ve yine bir Öncü Pınar kapısını hedef alması sonucunda şehitlerimiz var. Çocuk yani 22 yaşında. Kadın falan çok berbat bir durumdu. Ona karşılık verildi. Hem kara kuvvetleri birlikleri tarafından obüslerle hem de şeylerle insan hava araçları ve hava kuvvetleriyle cevap verildi. Türkiye'nin şunu gösterebilir. Yapılan işe baktığımızda yani bu ateş edilen yerlere, hedef olan yerlere baktığımızda Türkiye'nin şeye devam edeceği bu harekata daha devam edeceği bu harekatın bitmediğini bu tip harekatların belki bundan sonra da sık sık yapılacağını, belki ilan edilmeden sadece şey gibi yani nokta operasyon değil de gidip vurulacak, gelinecek, çalışılacak, vurulacak, gelinecek. Tabii sadece bununla bir şey olmuyor. Yani hava harekatı...
Çözüm mü Sayın Pekin? Bu çözüm mü? Yani köklü bir şeye girmek gerekmiyor mu? Bir kara harekatı olacak mı yani?
Kara harekatı da yapılacak. İşte diyelim ki... 30 kilometrelik derinliğe inildi. Peki karşı taraf daha aşağı inecek. Yani
yani ne fark
kilometre.
Edecek ki yani?
Yani siz sınırdan uzaklaştırıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki menzil dışında olsun. Şey menzil dışında. Onların elinde bulunan silahların menzil dışında. Ama yarın daha uzun menzilli silahlar elde ederler. Gene atarlar yani bu sefer. Bunun yolu şu. Bunun yolu bunun yolu Amerika ile bunların irtibatının kesilmesi gerekiyor. Bir defa Amerika'nın bunlara mali yardımı, ondan sonra siyasi desteği, mali desteği, lojistik desteğinin kesilmesi gerekiyor. Amerika bu bölgede olduğu sürece bu devam edecek. Bir defa bunu çıkartabilir miyiz Amerika'yı? Askeri olarak çıkartmamız çok zor. Ama siyasi olarak eğer şey yapabilirsek, bölge ülkeleriyle birlikte oturup bir ittifak meydana getirebilirsek, başta Suriye olmak üzere, o zaman Amerika buradan çıkmak durumunda kalır. Yani Rusya'yı alırız, İran'ı alırız, Suriye olur.
Afganistan'daki görüntüleri yaşayabiliriz eğer Rusya, Türkiye, İran, Suriye, Irak beraber hareket etsek.
Sayın yani şöyle söyleyeyim, özür dilerim ya, ben böyle bazen hızlı konuştuğum zaman şey yapıyorum. Çok çok özür dilerim. Yani şöyle bir şey var. Amerika buradan başarılı olabilir mi? Yani kafasındaki plan bir Kürt devleti kurma, birleşik bir garnizon devleti kurma ve bu konuda Kürtleri kullanma, Kürtlerin işte entelijansını kullanma ve Kürt vatandaşlarımızı kullanma gibi bir hesabı var. Bunu becerebilir mi diye bakıyorum. Becereceğini sanmıyorum. Böyle bir şeye imkan vereceğimizi sanmıyorum. Bunun yolu ama müşterek harekat etmek, müşterek birlikte davranmak. Şimdi o zaman Amerika Birleşik Devletleri biraz evvel sizin söylediğiniz gibi aynen Afganistan'daki görüntüleri görerek buradan pılısını pırtısını, uçağını, minnendesini, hatta bir kısmını da bırakarak kaçar diye değerlendiriyorum.
Evet.
Yeter ki bir ve beraber olalım. Yani ama herkes ayrı telden çalarsa, bazıları çünkü bu konuda aynı zamanda Arap ülkelerini de yanımıza alabiliriz.
Evet,
sonuçta
evet.
Bir Arap devleti Suriye. Yani
tabii,
o topraklar Suriye'nin toprakları ve Suriye topraklarını bizim hedefimiz ne olmalı biliyor musunuz? Bizim hedefimiz güneyimizde, hatta şeyde dahil olmak üzere, Irak'ta dahil olmak üzere merkezi hükümete güçlendirilmiş istikrarlı iki tane ülke olmalı. Yani bunu istiyoruz biz. Yoksa onun arasına girmişiz, buraya girmişiz falan. Her ülke kendisi korusun kendi toprağını.
Evet,
ama
evet.
Bunun yapılması için onlara yardımcı olmamız lazım, destek olmamız lazım. Düşmanca davranmaktan vazgeçilmesi lazım. Yani artık hasım falan değiliz. Biz yani oturup konuşacağız. Ve bu da kolay bir şey değil tabii. Yani bir takım şeyler var. Mesela Öztürk'ün şeyi var, silahlandırılması var. Suriye Milli Ordusu var. Suriye Milli Ordusu maaş alıyor. Onlar ne olacak? Dağıtılacak mı? Nereye gidecek? Onlara bir anayasal güvence sağlanacak mı? Sağlanmayacak mı? Bunlar hep sorun. Yani işte mültecilerin yerlerine gitmesi var. Bunlar sorun. Bunlar bizi belki önümüzdeki 10-15 yılda meşgul edecek konular. Yani böyle bir senede iki senede konular değil. Ama bunu yapmazsak o zaman gerçekten zaten şey üzerine, Irak mesela parçalanmak üzere, parçalanmış vaziyette. Irak öyle kalır. Suriye'de parçalanır. Ve Türkiye burada çok uzun seneler terörle mücadele eder. Terörle mücadele etmek durumunda kalır. Devamlı çünkü Suriye'de bir bataklık oluşur. O bataklıktan devamlı terör çıkar. Hem bölge ülkelerine, hem Türkiye'ye, hem de diğer ülkelere önemli bir şey olur. Tam da şeyin isteyeceği bir şey. Yani bu İsrail'in falan isteyeceği bir şey, Amerika'nın isteyeceği bir şey. İsrail de kalkar, zaman zaman bombalar. Biz de bombalarız.
Sayın Pekin, evet. Lafınızı kesiyorum. Şimdi bu özellikle Suriye'yle normalleşme, yani dayanışma içine girmek, teröre karşı işbirliği konusunu konuştunuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Buna karşı olumlu mesajlar verdi. Son özellikle evet. Tahran, Soçi ve Şangay İşbirliği Örgütü zirvelerinden sonra. Bugün de Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması var. Ve açıklamada aynen şöyle diyor. Hem Mısır'daki Sisi ile görüşmeyi destekliyor. Katar'da biliyorsunuz sürpriz bir şekilde iki lider samimi evet. bir şekilde tokalaştı. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı ortak irade oluşturulmalıdır diyor. Bir noktaya daha dikkat çekiyor. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular aramızı iyice açacaklar diyor. Yani bu Bahçeli'nin bu çıkışı da önemli değil mi?
Bence çok önemli. Yani Bahçeli'nin bu şekilde çıkışı çok önemli. Yani belki çok daha fazla cesaretle insanları halkımıza da anlatmamız lazım. Başka çaremiz yok. Yani oturup yani devamlı bir savaşacak mıyız İsmet Bey? Yani devamlı bir tesis mi olacak? Yani paramızı insanların kazandığı parayı silaha, topa, tüfeğe mi harcayacağız yoksa refaha mı harcayacağız? Tabii ki savunmamız önemli, güvenliğimiz önemli ama bu güvenliği en ucuza, en uygun şekilde mal etmemiz lazım. Bunu yaparken de etrafımızda bir barış kuşağı yaratmak durumundayız. Yani bu en önemli konulardan bir tanesi bu İsmet Bey. Yani barış kuşağı yaratmazsak bu olmaz. Buna hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Sayın Bahçeli'nin bu konuya varmaları ve bu konuda bu tür cesaretlendirici sözleri bana göre çok önemli. Gereken çalışmalar yapılıyordur. Ama gecikmememiz lazım. Yani o onu yaptı, bu onu yaptı falan diye gecikmememiz lazım. Bu konuda Arap dünyasına da ihtiyacımız var arkamızda. Çünkü sonuçta Suriye'nin yeni baştan yapılanması gerekiyor. Yani yeniden yapılması gerekiyor. Bütün her yer yıkılmış, yakılmış vaziyette. Öyle olunca da Arap dünyasına da ihtiyaç var. Arapların kendi ırktaşlarına sahip çıkmaları gerekiyor. Soydaşlarına sahip çıkmaları gerekiyor. Onun için ben çok olumlu buluyorum İsmet Bey bu konuyu. Ama derseniz ki dediği de doğru. Yani araya birileri girer. Kim girer? Yani İdlib orada duruyor. İdlib'de çok rahatlıkla yapabilecek, böyle
provoke edilebilecek
unsurlar var. Bize karşı var, Suriye'ye karşı var, yani
Rusya'ya karşı var.
Mesela yine ÖSO'nun içinde de var aynı adamlar. ÖSO ile HTŞ arasındaki var, çatışma var. Mesela ÖSO'nun içindeki bazı adamlar PKK ile görüşüyor. Bunların hepsi, bir kısmı bu işi meslek haline getirmiş. Para alıyorlar bu işten. Ve yapıyorlar. Yani gerçekten para alıyorlar ve bazı yerleri kontrol ediyorlar. PKK adına iş yapıyorlar. PYD adına operasyon yapıyorlar. Bunların hepsi var. Yani bu konuda büyük çalışmalar da var. Yani bizim
bir de karşımızdaki düşman Amerika yani. Amerika'nın bu konularda uzmanlığı biliniyor yani ülkeleri birbirine düşürme konusunda.
Böyle yekpare bir Suriye Milli Ordusu, yani muhalif, yekpare bir HTŞ, yekpare bir yok, Suriyeli yok. Bunlar hep çok parçalı, bunların hepsi bir araya getirilecek.
Evet.
Bunları bir araya getirecek bir lidere ihtiyaç var. Yani bu önce anlaşma, el sıkışma, arkasından da oturup bunları toparlayacak, Suriye'yi toparlayacak insana ihtiyaç var. Tabii bu arada Amerika var bu işi engelleyecek olan.
Evet.
İsrail var, Fransa var. Çünkü hiçbirisi Türkiye'nin burada söz sahibi olmasını ya da buradaki yangının söndürülmesini istemiyorlar.
Evet.
Yangın devam etsin. Türkiye'yi biz istediğimiz zaman istediğimiz gibi sıkıştıralım. Bir de şunu söyleyeyim. Yakında büyük ihtimalle ateşkes ilan edilecek Rusya ile Ukrayna arasında. Batı'nın çatışmaya ihtiyacı var. Amerika'nın çatışmaya ihtiyacı var. Çatışma bölgeleri de muhtemelen Orta Doğu, Kafkasya, Güney Kafkasya ve Orta Asya. Yani buraları mesela bu istiklaldeki eylem, terörist eylem, ondan sonra onun kaçış istikameti işte.
İran, en doğru. Çok İran kaşınıyor şu anda ve İran da sanki gündemlerinde ön sıraya geçti.
Ve bu karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar İran'la Türkiye'yi bu konuyla ilgili.
Evet.
Onun için gerçekten çok büyük komplolarla karşı karşıya kalabiliriz diye değerlendiriyorum.
Evet.
Onun için bir an evvel, Bahçeli bu konuda çok haklı, bir an evvel bu işin başlatılması lazım. Yani. Seçim beklenmeden yapılması lazım diye değerlendiriyorum.
Evet. Sayın Pekin, biraz önce Suriye Milli Ordusu diye ifadesini kullandınız. Şimdi Suriye ile iş yapacaksak, barışacaksak, normalleşeceksek, yani şimdi bu tabirleri de düzeltmemiz gerekmiyor mu? Yani Suriye Milli Ordusu dediğimiz ordu
kurulmuş. Yani ÖSO vardı. ÖSO bu hale geldi. Aslında bunlar muhalif. Silahlı muhalif şu an.
Hayır, Suriye Milli Ordusu Suriye'nin devletin ordusudur. Yani bizim oradaki bir muhalif gruba milli ordu dememizi, hani dilimizi değiştirmemiz gerekmiyor mu artık?
Dilimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Esed dememiz gerekiyor. Neyse, Esad da Esad. İşte eli kanlı katil vesaire falan dememek gerekiyor artık. Sonuçta bu Türkiye'nin çıkarında olan bir şey. Yani biz
kendi çıkarımıza bakacağız.
Cumhuriyet için bir şey yapmıyoruz aslında. Kendimiz için bir şey yapıyoruz.
Evet,
bugün
evet.
Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir konu vardı bu konuşma esnasında, dikkat edin. Biz kendi sınırlarımızı koruyacağız diyor. Evet, sormak için de Suriye'ye desteklemek gerekiyor. Suriye'yi, işte Esad'ı bir şekilde kabul edip ondan sonra onunla anlaşmak gerekiyor. Yani bunu Esad için yapmıyoruz. Suriye için yapmıyoruz. Araplar için de yapmıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz. Türkiye'de işte 3.7 milyon, 4 milyon şeyden bahsediliyor. Sığınmacıdan bahsediliyor. Onların tekrar kendi topraklarına, vatanlarına dönmesi için yapıyoruz. Ve dolayısıyla da Türkiye'yi rahatlatmak için yapıyoruz. Yani böyle bakmak lazım.
Evet.
Yoksa başkalarının söylediği gibi Türkiye ne oraya düşünüyor, öbür tarafı düşünüyor. Yani sonuçta kendimizi düşünüyoruz. Evet. Kendimizin hemen dibinde bir terörist batağı, yatağı olacağını, orada demokratik bir devlet olması ya da işte merkezi hükümeti güçlü, kendi asayişini kendi sağlayan, hudutlarını koruyan bir devlet olması, dost bir devlet olması Türkiye'nin her zaman çıkarındadır.
Evet. Sayın Pekin, yani söylediğinizden anladığım şu, yani Ankara güçlü olmalı bir kere.
Evet, kesinlikle.
Şam güçlü olmalı, Bağdat güçlü olmalı, Tahran evet. güçlü olmalı, Moskova güçlü olmalı. Yani bir komşu ve çevre komşu ülkeler olarak söylüyoruz. Buralar güçlü olursa, buralarda at oynatmak isteyenlerin de önü kesilir. Doğru mu anladım?
Doğru anladınız. Aynen öyle söylüyorum.
Evet.
Biz merkezi hükümetleri güçlendirmemiz gerekiyor. Yoksa tam da Amerika'nın ya da bu küreselcilerin istediği gibi, çünkü onlar şey istiyorlar, yani ulus devletlerin parçalanmasını,
evet.
Birkaç parçaya ayrılmasını, etnik temelde veya de mezhebi temelde ayrılmasını ve dolayısıyla daha rahat sömürülmesini, şeyin koyduğu, merkezi hükümetlerin koyduğu bir takım şeylerin, bariyerlerin aşılarak doğrudan şeylerle, bu etnik yapıda kullanılan küçük devletçiklerle işlem yapmayı ve şeyleri aradan çıkartmayı, onları istedikleri gibi kullanmayı değerlendiriyorlar ve bu arada işte paralı asker sistemi getirmek suretiyle, aynen Orta Çağ'da olduğu gibi paralı asker sistemi şu anda yapıyorlar şeyin, işte Amerika'nın var, Rusya'nın var, diğer ülkelerin de var, Fransa'nın falan da var. Onları kullanmak suretiyle istedikleri gibi dünyada at oynatmayı ve sömürü, yeni bir sömürge sistemi küreselciler ortaya koyuyor. Yani parayı koyacaklar, istedikleri yere girecekler, istedikleri kadar üretim yapacaklar, o ucuza alacaklar, tekel teşkil edecekler. Kazandıkları paraları da yurt dışına aktaracaklar, başka yerlere. Bizim yerine şeyimiz, öbür ülkeler, ayrılan ülkeler, parçalanan ülkeler, merkezi hükümeti ortadan kaldırılan ve de zayıflatılan ülkelerde maalesef onların verdiği bir dilim ekmeğe, yani 3 kuruş paraya muhtaç olacak. Hesapları bu.
Şimdi Astana toplantısı var biliyorsunuz, 19.sü yapılıyor. Bugün başladı görüşmeler. Bu toplantı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev bir açıklama yaptı basın mensuplarına öncesinde. Öncelikli konumuz İdlib ve Fırat'ın kuzeyi doğusundaki durum dedi.
Doğru.
Ondan sonra devam etti ve istiklal için ABD askerlerinin Suriye topraklarından çıkmasını istedi. Bunu dedi, doğru. Türkiye ile de konuşacağız, diğer muhataplarla da konuşacağız dedi. Yani belli ki Astana sürecinin gündeminde de Fırat'ın doğusunun temizlenmesi var. Amerika'nın bölgeden çıkması var. Zaten liderler zirvesinde, Tahran zirvesinde bu konuda net ifadeler kullanılmıştı. 3 lider de Amerika'nın oradan çıkmasını istemişlerdi. Erdoğan da uçakta gazetecilerle sohbeti sırasında bizim de beklentimiz bu demişti. Bu Astana sürecinde bu konu da ele alınıyor. Bir somut bir şey çıkar mı sizce?
Yani çıkması lazım. Çünkü biraz evvel söyledim. Yani Amerika'yı oradan silahı da çıkartmak çok zor. Ama böyle çıkartmak kolay. Yani böyle yapabilirsek, yani Astana zirvesinde Amerika'nın oradan çıkmasını sağlayacak.
Evet.
Ondan sonra halkta bunları uyandırabilirsek, kamuoyu diploması yapabilirsek en kolay iş bu. Ancak evet. Zaten böyle çıkar. Konjonktür
evet.
Değişiklikleri çıkar. Denge, çünkü o zaman dengeler değişecek. Amerika o bölgede tek başına kalacak. Bu sefer şey tehlikeye girecek. İsrail'in durumu tehlikeye girecek. Ancak bu dengelerle oynamak suretiyle, biraz evvel söylediğiniz gibi, evet. Ben umutluyum. Yani en azından şu anda olmasa bile bu yavaş yavaş bütün herkesin kafasına yer etmeye başlayacak. Yani şöyle bir şey var.
Gidip, kararlılık olursa zaten önemli ölçüde bir noktaya gidilir. Önemli olan irade.
Şey yapmak için yani biz bölgedeki tehlikeyi, tehdidi, bize yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için gidip bir toprak parçasında alıp orada savunma yapmak yerine ya da orada şey yapmak yerine, önlemek yerine şeyi böyle bu tip faaliyetlerle toptan önlemek ve daha az maliyetli önlemek ve daha etkin önlemek mümkün.
Bir de yani, köprü çözüm oluyor. Tamamen yok ediyorsunuz yani.
İnsanların kafasında şu var. Yani bom var. Hemen oraya asker gönderelim.
Evet yani.
Bu bir çözüm tabii. Yani ama asıl çözüm Amerika'nın oradan çıkması gerekiyor. Evet. Amerika'nın çıkması için de dengelerin değişmesi gerekiyor. Amerika'ya oradan gitmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Evet. Ona nasıl anlatacaksınız? İşte Rusya ile, İran ile, diğer ülkelerle birlik olacaksınız. Öyle yaptığınız hareketlerle, ittifaklarla yapacaksınız. Evet. Onun hesabını, kitabını bozacaksınız. Yani en güzel çözüm bu. Evet. Herhalde bana göre etkili olur diye değerlendiriyorum.
Evet.
Cumhurbaşkanı da aynı fikirde herhalde. Yani büyük ihtimalle. Tabii oradan bir tehdit gelirse, oradan diyelim işte bu İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi bir eylem, terörist eylem ya da işte geçen gün olduğu gibi Kargamış'ta olduğu gibi okullara ateş etme gibi olursa tabii ister istemez Türkiye uçaklarını kaldırır, birliklerini de gönderir gerekirse vurur döner geriye. Ama evet. Ana çözüm biraz evvel sizin söylediğiniz gibi bu hazır şey de var ortada. Ne diyelim hazır bir şey de var, zemin de var. Değil mi?
Evet.
O zemin, aslanın zemininde bunlar tartışılabilir.
Evet.
Sorunları var. Mesela şu anda İran'ın sorunu var. İran sizle daha rahat anlaşır. Yani şimdi o sorun olmasa
tabii.
Mesela şu anda kendi bu şey bölgesindeki Mabat bölgesi dahil olmak üzere o Kürtlerin bulunduğu yerleri bombalıyor. Yani öyle bir şey yapıyor. Dolayısıyla
Kürtlerin demeyelim de şey galiba terör örgütünün yani Kürt terör örgütlerinin yani PKK'nın uzantılarının olduğu bölgeler. Yani, Amerika'nın kontrolündeki örgütlerin.
Hatta ikaz etmiş. Erbil'i falan da ikaz ediyor bu konuda.
Bağdat'ı ve Erbil'i de ikaz etti.
Bağdat'ı da ikaz ediyor. Evet. Ya diyor bunlara sahip çıkın. Bunları şey yapın. Yoksa ben füze dahil atacağım buraya diyor. Atıyor. Evet. Attı da galiba.
Evet evet yani atıyor.
Bu durumda İran bizle beraber olur. Rusya'da ilişkilerimiz iyi bizle beraber olur. Bu arada şeyi yanımıza alırız. Yani Suriye'yi de yanımıza alırız. Ve bana göre rahatlıkla bu işleri halledebiliriz diye değerlendiriyorum. Bu dengeleri bozmakla bu iş halledilebilir diye değerlendiriliyorum.
Evet.
Bu hem de bunu yaparsak Yunanistan'a karşı da Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki ve Adalar Denizi'ndeki faaliyetine karşı da bir örnek yapmış oluruz. O da ayağına denk alır diye düşünüyorum.
Zaten paşam hatırlarsanız mesela Irak'ın kuzeyindeki kukla devletin kurulmasını bu bölge ülkelerinin işbirliği önledi. Koridor, Türkiye-Suriye sınırındaki Amerika-İsrail koridoru diye tabir edebileceğimiz terör koridoru, Erdoğan öyle söylüyor. O koridoru bu ittifak bitirdi yani koridoru kesti. Dağlık Karabağ meselesi var çok tartışılan. Orada da bu ittifak işbirliği yaptı ve sorun çözüldü. Yani
çatlaktık olmayacak arada.
Evet, bölge ülkeleri işbirliği yaptığı zaman Doğu Akdeniz'de de Amerika'yı caydıracak tek güç o. Değil mi?
Yani o zaten... şey. Yani bunu yaparsak tabii Sisi'nin ya da Mısır'ın da devreye girmesi Doğu Akdeniz'de çok önemli bizim açımızdan.
Evet.
Hem de Yunan
efendim son bir dakika toparlarsak.
Yani şöyle söyleyeyim tabii bu konuda ana konu şey olmalı. Rusya'nın, düzeltiyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden uzaklaştırılması ve mevcut ittifaklarla bir yani yeni ittifaklar yapılması ve Amerika bu şey zemininde platformunda diyelim bu Astana platformu vasıtasıyla yapacak ittifaklarla dengeleri değiştirerek Amerika'yı bölgeden uzaklaştırmak suretiyle bu işin içinden çıkabiliriz. Bu konuda hem bize ihtiyaç var. Yani Türkiye'ye, Suriye'ye, Rusya'ya ihtiyaç var. İran'a ihtiyaç var. Hem de Orta Asya ülkelerine ihtiyaç var. Yani Orta Asya ülkelerinde ve Kafkas ülkelerinde de Amerika ile işbirliği, Amerika'nın oralarda çatlaklar yaratması önlemleri diye değerlendiriyorum. Çünkü Amerika bu işe toplu bakıyor. Yani
Anladım.
Karadeniz
Bir paket halinde bakıyor.
Pazar dahil öyle bakıyor.
Evet.
Oralarda da birlik beraber yani oralarda da gereken işi yaparsak bu iş
Evet.
çok daha rahat olur diye değerlendiriyorum. Yoksa
Evet.
sadece şeyi almamak lazım. Suriye'yi değil yani
Evet.
Kafkasya'da da ya
Evet.
genel menfaatleri o zaman bakacak ki diyecek ki ben
Evet.
tamam benim buradaki menfaatim bozuluyor, dengem bozuluyor. O zaman ben
Evet.
buradan gideyim.
Paşam süremizin sonuna geldik.
Evet. Şeyi
Daha
terk edecek.
ileride daha geniş bir program yapalım. Genel konuları daha da geniş bir şekilde değerlendirelim.
Sağ olun efendim.
Çok teşekkürler.
Sağ olun. Sağ
Sağ
olun
olun.
efendim. Ben teşekkür ederim.
Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.